Basecast.
Arkadaşlar merhaba. Ben Hütbat Çocuk Cerrahisi İlli Kulübü sorumlusu Bakur. Bugün Doktor Gül Özyüksel hocamızla birlikte çocuk cerrahisi asistanlığı hakkında bir oturum yapacağız. Hocam önce bize kendinizi tanıtabilir misiniz?
Merhaba arkadaşlar. Ben Gül Özyüksel. Çocuk cerrahisi Hacettepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ana bilim dalında araştırma görevlisiyim. Son senemdeyim. Bitirmeme çok az kaldı. Birkaç ay kaldı. Sizin sorularınızı bekliyorum.
Hocam öncelikle çocuk cerrahisi nedir? Neyle ilgilenir? Kısaca özetleyebilir misiniz?
Tabii. Çocuk cerrahisi çok geniş kapsamlı bir cerrahi alan. Doğumdan 18 yaşına kadar kronik hastalarımızda, bazı kronik hastalarımızda 22 yaşına kadar da baktığımız, çocuklarda göğüs cerrahisi, genel cerrahi, üroloji ve kendine has olan bir yeni doğan cerrahisiyle çok geniş bir alan. Çocuklarla ilgileniyoruz. Pediatriyle çok yakın ilişkiler içerisinde olan bir alan. Cerrahi olarak çok tatmin edici. Aynı zamanda çocuklarla ilgilendiğimiz için dahili bilimlerle de, özellikle pediatriyle de çok iç içe olan bir alan. Bu şekilde.
Hocam çocuk cerrahisi asistanları ne yapıyor? Mesela asistanlıkta bir gününüz nasıl geçiyor?
Asistanlıkta bir günümüz bulunduğumuz kıdeme göre değişiyor. Örneğin yeni başlayan asistanlar genelde serviste olur. Önce servis işlerini öğrenmemiz gerekir. Çünkü servis işlerini öğrendikçe hem nöbetlerde daha rahat ederiz, hem hasta takiplerinde hastalığı ve hastaları daha iyi anlarız. Bir ilk sene asistanı serviste olduğu zaman sabah vizitine gelir, vizitini yapar. Ondan sonra pansumanlarını yapar. Hastaların günlük kanları olur. Onları alır, onları ister. Dediğim gibi pediatriyle çok bağlantılı bir bölüm olduğumuz için genelde pediatrinin alt dalları ile ilgili danışacağımız muhakkak hastalarla ilgili durumlar olur. Onların koordinasyonunu sağlar. Hastaların diğer takipleriyle ilgili işleri yerine getirir. Gün içinde hoca vizitlerimiz olur. Hastaların planları gün içinde belirlenir hoca vizitleriyle. Onlara uygun gerekli işleri yapar. Ameliyat gününde ameliyathaneye iner. Ameliyatlarımız yoğun olur. Bu pandemi dönemi dahil etmemek lazım tabii ki, ama ondan önce çok yoğun, hiç durdurak bilmeden bir gün içerisinde ameliyatlara girip çıkıyorduk. Şu anda yani olabildiğince yine sabahtan akşama kadar ameliyatlarımız sürüyor. Onun dışında biraz kıdemlendiğinde bir pediatrik cerrahi asistanı polikliniğe iner. Polikliniğimiz zira yani çok yoğun. Çünkü hastalarımız dediğim gibi çok çeşitli, takipli hastalarımız sürekli takiplerine gelir. Normal poliklinik kotamızı bu takipli hastalarla beraber çok aşarız. Sabahtan akşama kadar hastalara bakar, kıdemli asistana danışır, hocalara danışır. Böyle geçer. Kıdemli asistan olduğunuzda da yine sorumluluklarınız benzerdir. Çünkü genelde çocuk cerrahisi bölümlerinde asistan sayısı çok yeterli olmaz. Aslında asistanlar gelir ama bakar ki çok yoğun, çok zor. Hastaneden çıkamıyoruz. O yüzden istifa olur. Kıdemli asistan yani neredeyse son senesine kadar hem kömez asistan gibi çalışır, hem orta kıdem asistan gibi çalışır, hemen kıdemli asistan gibi çalışır. Böylece son seneye gelinir. Öyle.
Peki nöbet sıklığı ne kadar?
Bu da üniversiteye göre değişiyor. Hacettepe Üniversitesi için konuşursak 3 güne bir nöbet sayımız artmaz azalmaz. 3 güne bir başlar, 3 güne bir bitiririz 5 yılda. Bazı fakültelerde gün aşırı başlatılabiliyor. İlk sene gün aşırı olabiliyor, ilk 6 ay gün aşırı olabiliyor. Bazen 1,5 sene gün aşırı olabiliyor, sonra azalabiliyor. Bizde sabit.
Nöbet sıklığı kıdem arttıkça değişmiyor.
Değişmiyor. Değişmiyor.
Hocam peki neden çocuk cerrahisini seçtiniz? Aklınızda başka bölümler var mıydı?
Siz de yaşadınız veya eğer dönem birseniz yaşayacaksınız. Her dersi aldığınızda temel bilimler dahil. Ah ne kadar ilginç. Hepsi içinde değil de hani içlerinden böyle işte ilk senelerde bakın genetikçi mi olsam acaba işte patolog mu olsam. İşte sonra klinik bölümlere gelirsiniz. Şöyle pediatri bir vurur çünkü çocuklarla ilgileniyorsunuz. Ah pediatrist mi olsam? İşte psikiyatriye gidersiniz psikiyatrist mi olsam ne yapsam diye sürekli bir karar değiştirirsiniz. Bende de benzer durumlar oldu ama 4. 5. sınıfta çocuk cerrahisi ilgimi çekmeye başladı. Özellikle 5. sınıf stajdan sonra çocuklarla ilgilenmek istediğime karar verdim ve cerrahiden hoşlandığıma karar verdim. Tabii ki bunu sadece uzaktan ameliyatları izleyerek, biraz cerrahi asistanların çalışmasını klinikte görerek cerrahinin bana daha uygun olduğunu, kişiliğime daha uygun olduğunu düşündüm. Böylece çocuk cerrahisi yazdım.
Peki neden Hacettepe Çocuk Cerrahisi?
Hacettepe Çocuk Cerrahisi çok başarılı bir çocuk cerrahisi bölümü Türkiye'de. Sayılı iyi çocuk cerrahisi bölümlerinden. Birkaç tane alternatif vardı kafamda. Hacettepe'yi tercih ettim. İlk tercihim de Hacettepe zaten. Öyle yani
peki,
diğer...
Araya bir... Buyurun. Girebilir miyim?
Tabii,
yani Hacettepe'yi tercih etmişsiniz de yani bunda mesela diğer üniversitelerde olmayan işte çocuk cerrahisine sadece Hacettepe'de yapılan bir hani operasyon bir şey oldu mu? Ya da işte sadece bizim üniversitemizin gerçekleştirdiği bir grup?
Şöyle Hacettepe'de çocuk cerrahisi başlığı altındaki bütün ameliyatlar öyle çok da seyrek görünmeyecek şekilde yapılır. Yani bir vaka gördükten sonra o vakanın aynısını bir 3-5 sene sonra görmezsiniz. Aynı sene içerisinde en nadirlerini bile aynı sene içerisinde 1-2 kere gördüğünüz olur. Çok çeşitli bir yelpazesi var. Çok geniş bir coğrafyaya da hizmet verdiği için çünkü Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesinden de bizim çok hastamız var. O yüzden bir kere birçok ameliyatı görmek için Hacettepe çok ideal. Hocalarımız çok başarılı. Onun dışında onkoloji hastanemiz, yani pediatrik onkoloji bölümü de çok kuvvetli Hacettepe'de. O yüzden onkolojik vakalar da çok sık yapılıyor. Hem bu şekilde geniş bir yelpazesi olduğu için çalıştığımızda, çünkü hani her yerde çalışacaksınız ve yorulacaksınız ama yorulduğunuza değsin istersiniz böyle bir bölümde. O yüzden bu kadar çok vaka geldiği için Hacettepe'yi tercih ettim. Yine sadece Hacettepe'de değil tabii ki. Sayılı üniversiteler yine var çocuk cerrahisinde aynı bizim gibi çalışan. Benim de alternatiflerim arasında onlar da vardı. Ama Hacettepe'yi seçtim.
Hocam ben de bir soru sorabilir miyim?
Buyurun.
Yetişkin cerrahisi değil de çocuk cerrahisi, özellikle çocuklara yönelmenize ne sebep oldu?
Çocukları öncelikle çok sevmem tabii ki. Ama sadece sevgi çocuk cerrahı olmak için yeterli mi? Hayır, değil. Çocuklarla ilgilenmek insana çok değişik bir bakış açısı da kazandırıyor. Hayata dair de bir ümit kazandırıyor. Benim için tabii ki erişkinlerle uğraşmak da çok kıymetli, çok değerli, çok önemli. Ama çocuklarda hep geleceğe dair bir umut görürüz. Onların hayatına dokunduğunuzda o dokunuşunuz çok çok ileri senelere de etki eder. Bizde özellikle yeni doğan cerrahisinde bir eğer herhangi başka bir anomalisi yoksa bir özel falkusat rezisi ameliyatını başarıyla yaptığınızda o çocuğa bir ortalama bir 70 yıl vermiş oluyorsunuz. Buna vesile oluyorsunuz. Bu çok etkileyici bir şey. Bu noktaya gelebilmek tabii ki kolay değil. Bundan sonra da yani uzmanlığı aldıktan sonra da disiplinli olmak lazım. Ama o noktaya gelince yapabildiğiniz şeyler, yapabildikleri şeyler beni çok etkilediği için çocuk cerrahisi tercih ettim.
Anladım hocam, teşekkür ederim.
Hocam, asistanlıkta kıdem aldıkça neler değişiyor? Az önce biraz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz var mı?
Kıdem arttıkça sorumluluğunuz artar ve yaptığınız tek başına yapabildiğiniz ya da hoca gözetiminde yapabildiğiniz işler artar. Ameliyathanede böyle. Çünkü vakaları görmeniz gerekir önce. Öncelikle belirli bir doygunluğa ulaşmak lazım, izlemek lazım. Sonrasında kıdeminiz doğrultusunda hocalar size vakalar yaptırmaya başlar. Onun dışında servis takiplerinde de sorumluluklarınız artar. Her şey olmasa da çeşitli şeylere karar verme alanınız genişliyor. Biraz daha uzmanlığa yaklaşıyorsunuz yani. Ama onun dışında tabii ki serviste olup biten her şeyden sorumlu oluyorsunuz. Bunlara cevap verebilir olmanız gerekir. Ne yaptığınızı biliyor olmanız gerekir. Diğer yeni başlayan arkadaşlardan da sorumlusunuz. Onlara hem yardımcı olmanız gerekir. Pratikteki yaptığınız şeyleri öğretmeniz gerekir. Ve onların yaptıklarını da takip etmeniz gerekir. Hem sorumluluk artıyor, hem biraz daha işin içine giriyorsunuz yani kıdemli olduğunuz.
Peki bir asistan doktor ortalama ne kadar maaş alıyor?
Bizim üniversitemiz için nöbetiyle tutarsa yaklaşık 8-9 bin alabiliyor ama bu benim duyduğum kadarıyla, hani resmi bir yerden öğrenme şansım yok ama bizim üniversitemizde biraz düşük total maaş. O yüzden yani diğer üniversitelerde ben 10 bin, hani 10 bin üzeri de duydum. Ha, tabii ki çok net bir bilgi değil.
Benim de size birkaç sorum var. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Ben şeyi merak ediyorum. Asistanlıkta bilimsel araştırma süreci nasıl ilerliyor? Hocalarla beraber bilimsel araştırma çalışma yapabiliyor musunuz?
Yapabiliyoruz. Bizim hocalarımız o konuda çok yardımcı. Yardımcı olmakla da kalmıyor. Hatta bazı hocalarımız çok sık takip eder. Ödevler verir, işler verir. Bunlar yapıldı mı diye takip eder. Çok böyle inanılmaz hevesli olduğunuzda zaten ortaya mükemmel işler çıkar. Ama böyle hani yapmak istiyorum, çok vaktim yok deseniz bile hocalar sizi indiklerler, hep hatırlatırlar kendilerini ve yapmanızı isterler. O konuda çok şanslı da bir yerdeyiz. Ben de elimden geldiğince, vaktim oldukça dahil olmaya çalıştım. Birkaç güzel sonuç da aldık. Ama hani daha da istekli olan daha da çok yapar. Onun için hiçbir engel yok. Yani buraya geldiniz ve iş yükü çok fazla ve sadece bunları yetiştirmek zorundasınız gibi bir şey söz konusu değil. Hocalarımız o konuda yardımcı. Yeter ki istek.
Anladım. Bir de yurt içi ve yurt dışı kongrelere gitme sıklığınız nasıl?
Biz de kongrelere giderken bir sunumunuzun, bir çalışmanızın olması şart. Eğer bir çalışma yaparsanız, sunumunuz varsa, geride kalacak arkadaşlar da o süreyi rahat çevirebilirlerse, hastane içi o döngüyü, gidersiniz. Ben iki yurt dışı kongresine katıldım. Yurt içi kongrelerine de katıldım. Onun dışında bizim Çocuk Cerrahisi Derneğimizin pandemi öncesinde dersleri olurdu. Onlara da bütün asistan arkadaşlarımızı, ben, hepimiz sırayla gitmişizdir. O konuda da çok aktif bir derneğimiz var. Pandemi döneminde de sürekli ders verdiler. O yüzden hani onlara katılmak için bir şeyler yapmış olmanız lazım ama yaptıktan sonra da kimse size gidemezsin demez, aksine desteklerler.
Çok teşekkürler. Bir de son soru. Asistanlığınız sırasında yurt dışında kısa bir eğitim alma gibi bir hani program var mı üniversitemizde?
Öyle bir şey var. Gidebilirsiniz. Ama tabii ki hani buranın yani o anki işte asistan sayısının yeterli olması lazım. Ben buradayken hiç yurt dışına o şekilde rotasyon için giden arkadaşımız olmadı. Ama hani sonuçta akademik çalışmalar içerisinde böyle bir şey de düzenlenmiş. Ama hani ben pratikte görmedim.
Çok teşekkür ederim.
Rica ederim.
Ben de birkaç soru sorabilir miyim?
Buyurun.
Girdim ama. Şimdi yurt dışı konusu açılmışken şey soracaktım. Siz hiç düşündünüz mü yani yurt dışında çalışmayı, ne bileyim hani orada birkaç sene geçirip işte birkaç çalışmada yer alıp geri dönmeyi falan?
Şöyle, ben mezun olur olmaz Almanya'ya gittim. Çocuk cerrahisi için. Observer olarak gittim. Orada yapmak istiyordum aslında. Geri döndüm, zorunlu hizmete gittim. Tekrar Almanya'da geri dönecektim. Ama başka özel sebeplerden dolayı dönmedim. O yüzden orada bir iki ay geçirdim hani Almanya'da. Sonrasında tabii ki biraz daha hani bilginiz, tecrübeniz, beceriniz arttıkça yeni şeyler yapmak isteyeceksinizdir. Onun için yurt dışını sonraki zamanlarda da tabii ki isterim.
Yani, peki farklılık var mıydı? Yani yurt dışındaki uzmanlık için, yani Türkiye'deki eğitim oradakini düşünürsek, hani yaptığı işte işlemler, operasyonlarda falan böyle farklılıklar var mıydı?
Ameliyatlarda bir farklılık yok. Gittiğim klinikte laparoskobik ameliyatlar çok fazla yapılıyordu. Bizde laparoskobik çok fazla yapılmıyor. Yeni yapılmaya başlandı. O yüzden çok büyük ameliyatlarda şu anlık tercih etmiyoruz. Daha küçük ve orta zorluktaki ameliyatlarda yeni yeni başladık. Orada çok fazlaydı ama onun dışında hasta yelpazesi kesinlikle burada daha fazla. Bir asistanın kıdem kıyaslaması yaparsak yapabildiği işler kesinlikle burada daha fazla. Asistanların özlük hakları kesinlikle orada daha fazla. Aldıkları maaşlar kesinlikle orada daha fazla. Hayat standartları bir anda sıçrayabiliyor. Bir cerrahi asistan olduktan sonra orada. Tabii ki onlar çok yakınıyorlar. Çünkü asla istekler bitmez. Ama işte bana değişik geliyordu. Nasıl olabilir? Hani siz bizim ne koşullarda çalıştığımızı biliyor musunuz diye. Haklarını aldıklarını düşünüyorum orada. Bizdeki en büyük sorun bu. Ne maaş olarak? Çünkü gerçekten yapılan iş bu bir iş değil. Bu bir hayat tarzı. Yapılan işle maaş tatmin edici değil. Asistanların çok dinlenecek vakitleri yok. Bilimsel araştırmalara çok vakit ayıracak bir durumları da yok. Ama işte hani aralarda dediğim gibi hoca desteğiyle onu kör topal halledebiliyoruz. Ama yine de tabii ki araştırma görevlisi olarak geliyoruz. Bireysel çalışma zamanımız olabilir. Nöbet sonrası dinlenme zamanımız olabilir. Ama bunların hiçbiri yok. Bu sadece bizim fakültemiz için geçerli. Türkiye'de hep böyle. Yani işleri 9 kişinin çalışacağı yerde 4-5 kişi çalışırsa işler iki katına çıkar haliyle. Bunları da yetiştirmek için tarz şeylerden feragat ediyoruz.
Ya peki bu kadar zor bir şart altında hani çalışıyorsunuz ve neredeyse bitirmek üzeresiniz şu an hani yani bu çok büyük bir şey. O yüzden hiç bu süreçte ne bileyim hani istifa etmeyi düşündüğünüz an oldu mu ya da tabii. Ne bileyim hani yani gitmiyorum ama bu gitmeme sebebi için bir hani tatmin edecek bir şey bulabildiniz mi bölümde?
Tabii istifa ben birkaç kez istifa düşündüm. Tamamen bu zorlu çalışma koşullarından dolayı ve bir şekilde bu kadar zorlu çalışma sadece asistanlarda olmuyor, herkeste oluyor, hocalarda oluyor. İşte hastalar zaten kötü hastalar geliyor. Kötü hasta, kötü enerji. Ondan sonra onları da yatıştırmanız gerekiyor. Ama post nöbet poliklinikte oluyorsunuz. Siz de çok yorgun oluyorsunuz. Onlar da çok tükenmiş oluyor. Daha fazla bu negatifliğe dayanamıyorsunuz ve istifa etmek istiyorsunuz. Ben yine birkaç özel sebebimden dolayı istifa edemedim ama ben buradayken çok istifa oldu. Yani çok istifa oldu. O yüzden hani sebeplerini de 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Hani bu kadar yoğun bir yerde çalışmak istemiyorum diyen arkadaşlarımız oldu. Hayatımı bu şekilde geçirmek istemiyorum. Evet tamam iş çok güzel, yaptığımız şey çok güzel, çok tatmin edici ama bu yorgunluğuma değecek mi bilmiyorum deyip giden arkadaşlarımız oldu. Çok haklılar. Hiç kolay değil. Buna karar vermek zaten çok zor. Yani çocuk cerrahisine şöyle uzaktan baktık. Hoşmuş, hadi gelelim. Yaparım ya, hallederim ya. Yok yok ben kesin çocuk cerrahı olacağım. Ben başka bir bölüm düşünmüyorum ben. Diyenler dahi bu noktaya geliyorsa herkes gelebilir. Ama o andaki hem özel yaşantınız hem işte iş yaşantınızda sizi tutacak küçük bir şey bulursanız da tutunuyorsunuz. Öyle geliyorsunuz son sene.
Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Cevaptığın için.
Rica ederim.
Merhabalar, tekrar hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Benim de birkaç sorum olacak size.
Tabii.
Hemen soruyorum. İlk ameliyatınızda nasıl hissettiniz? Stresli miydiniz? Duygu durumunuz nasıldı?
İlk bana yaptırılan ameliyat düşünmeyin.
Evet, ilk ameliyatınız.
Evet. Bir kere şöyle bir şey oluyor. Bu noktaya geldik mi? Yani şu an ben yapacak mıyım bunu? Bana mı yaptırılacak? Paniği içerisine giriyorsunuz. Çok normal. Çünkü uğraştığınız şey insan. Yani çok önemli, çok değerli. Çok heyecanlı oluyorsunuz tabii ki. Böyle gözünüzün önüne perde inebilir. Tam olarak neredeyim? Oryantasyonunuzu kaybedebilirsiniz. Heyecandan dolayı. Ama tabii ki bu çok güzel bir heyecan. Yani keşke bütün heyecanlar böyle olsa. Yapabildiğinizi gördüğünüzde de çok çok mutlu oluyorsunuz. Ama her ameliyatta yani sonrasında da o heyecanınız hep oluyor geri planda. Ama onu birazcık yatıştırmayı öğreniyorsunuz. Yoksa heyecansız yapılacak bir iş değil. Ama tabii ki ilk ameliyat çok heyecanlı, biraz gergin. Biraz eller titrer. Hocalar da bunu bilir.
Peki soracağım. Hani pardon, kestim sözünüzü ama hani bu heyecanınızdan dolayı hani yanlış bir şey yaparım korkusu hissettiniz mi hiç? Hani bundan sebep bu heyecandan dolayı yanlış bir şey yaparım hani yanlış bir şey olur tabii. Korkusu oldu mu hiç?
Tabii yani onu her zaman hissediyorsunuz. Önünüzde bir cam var. Ve bu çocuk yani öyle bir kıyaslama yapmak istemiyorum ama çocuklar çok değerli. Yanlış bir şey yaparım ve ona zarar veririm korkusu çok fazla oluyor. O anda aslında şunu çok göremiyorsunuz daha yeni de olduğunuz için hani hoca var burada. Benim senin zaten yanlış bir şey yapmana izin vermeyecek. Yapsan da bu orada telafi edilebilecek bir şey olacaktır. Ama siz onları görmüyorsunuz, onları duymuyorsunuz o anda. Tabii ki öyle bir korkunuz oluyor ama zamanla o ameliyatla ilgili bilginiz, görgünüz arttıkça biraz daha nerede yanlış yaparım kısmını öğrenmiş oluyorsunuz. Önce her yer yanlış yaparım. Sonra şurada yanlış yapabilirim diyebiliyorsunuz. Cerrahide komplikasyon her zaman olabilir. Bu her cerrah içinde yani yaşadığı, yaşayacağı bir şeydir. Önemli olan bunun geri dönüşümsüz olmamız. Yani siz bunu hastaya kalıcı bir zarar vermeden düzeltebilmelisiniz. Bunun için de ne yaptığınızın farkında olmanız gerekiyor. Zaten bütün cerrahi eğitim de buna yönelik. Yani yanlış yaptığınızda neyi yanlış yaptığınızı anlayıp ona göre bir B planı yapabilmek. Bu çok önemli bir yetenek. Yani bunu da zaten hastalık döneminde kazanıyorsunuz. Bunu öğrendikçe biraz daha tabii rahatlıyorsunuz ama her zaman cerrahide hastaya zarar verme korkunuz olabilir. Ben bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Geri planda hep bu olmalı. Her cerrah için olmalı, her ameliyat için olmalı, büyük küçük fark etmez. Böylece hem hastayı korursunuz, hem kendinizi korursunuz. O yüzden bence hani gerekli bir şey, gerekli bir duygu.
Tamamdır, teşekkür ederim. Hiç unutamadığınız bir ameliyatınız oldu mu? Olduysa bahseder misiniz?
Unutamadığım bir ameliyatım oldu mu? Yani genelde böyle birden size kıdem atlatan bir ameliyat yapıldığında onu çok heyecanlı bulursunuz. Yani şimdi bunu yapacak mıyım diye. Bunun dışında şu an aklıma gelen öyle bir ameliyat yok. Ama hani böyle büyük bir ameliyatta hasta tarafında değil de öbür taraftasınız. Hazırladığınız hastayı hoca geldi ve işte eğer sağ tarafta çalışılacaksa gül sağa geç denildiğinde burada da mı geçeceğim gibi bir his oluyor ve bu çok benim için heyecanlı ve güzel.
Peki şey soracağım, hani çok yoğun olduğunuzdan bahsettiniz, hani bayağı zor şartlar altında çalışıyorsunuz, hani bu kadar yoğunluğunuzun arasında kendinize de zaman ayırabiliyor musunuz?
Böyle bir soru. Kendinize çok zaman ayıramıyorsunuz. Yapmak istediklerinizi yani öyle çok diğer bölümlerdeki arkadaşlarınız gibi, özellikle onlarla da sürekli kontak halindeyseniz ve daha rahat bölümlerdeyse onlarla kıyasladığınızda yapamıyorsunuz. Daha çok nöbet tuttuğunuz dönemde, asistanlık döneminde eve gittiğinizde kendimi nasıl dinlendirebilirim? Çok önemli oluyor. Çünkü yarın gittiğimde yine aynı döngü başlayacak. Daha klasik, daha pasif olduğunuz işler yapıyorsunuz. Ama tabii ki ben hani başka üniversitedeki arkadaşlarımdan da duydum. Yine buradaki arkadaşlarım arasında da yapanlar vardır. Değişik aktivitelere katılan arkadaşlarım, spor yapan arkadaşlarım da var. Ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenen var. Bu biraz da 24 saat nasıl değerlendirdiğinizle ilgili ya da önceliğinizin ne olduğu ile ilgili. Ama kesinlikle hiçbir şey yapamıyorum diyen arkadaşı da anlarım. Çünkü insan sadece bir yere uzanmak istiyor. O kadar yorgunluktan sonra. Yani çok çok vakit olduğunu da söyleyemeyeceğim.
Tamamdır. Teşekkür ederim cevaplarınız için.
Rica ederim.
Hocam, acil bir hastanın durumuna direkt müdahale edebildiğiniz için diğer bölümlere kıyasla mesleki tatmininizin daha yüksek olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet, mesleki tatmin çocuk cerrahisinde zaten çocuk cerrahisinde bir asistan tutan tek şey mesleki tatmin. Bir hastayı, bir hastanın çok hızlı bir şekilde yaptığınız müdahaleyle düzelebildiğini görmek. Bu bazen gece bir nöbette pnömotoraks ya da hemotoraks olmuş bir hastaya göğüs tüpü takarak da görebilirsiniz. İlk başladığınız senede ya da bir peritonidiyaz kateteri takarak ya da daha büyük bir ameliyat yaparak da düzeldiğini ve onun hayatına dokunduğunuzu görebilirsiniz. Zaten bu tatmin, bu evet yardımcı oluyorum, evet hayatlarına dokunuyorum hissi. Sizi bu meslekte tutan sanırım Türkiye şartları için tekiz.
Sorusu olan var mı arkadaşlar?
Hocam benim de bir sorum olacak. Yanlış hatırlamıyorsam son sınıf, son yılınızdı galiba, değil mi hocam?
Evet, Temmuz sonu gibi bitiyor.
Hocam bitirdikten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
Aslında yine bulunduğunuz sistem size çok önce ne yapmayı düşünüyorsunuzu sordurmuyor. Çünkü bir zorunlu hizmete gidiyorsunuz. Temmuz sonu gibi bitecek eğer bir sıkıntı olmazsa. Ekim ayında atamaya gireceğim ve kurada neresi çıkarsa oraya gideceğim. O da hani 350 ila 500 ya da 600 gün, tam emin değilim, arasında bir süre zorunlu hizmet yapmam gerekecek. O süreyi aştıktan sonra, o da bittikten sonra ne yapacağız? Onu da zaman gösterecek tabii ki ama çocuk cerrahisinin genel olarak özellikle üniversite hastanelerinden çıkınca tekrar bir üniversiteye, Türkiye'nin bir yerinde bir üniversiteye dönme isteğiniz oluyor. Özellikle de eğer sadece işte cerrahi ya da hasta takibi değil, akademik işler de yapmak istiyorum, öğrencilerim olsun istiyorum, bildiklerimi anlatmak istiyorum, böyle ekstra istekleriniz varsa daha çok yöneliyorsunuz üniversite hastanesine. Yoksa eğitim araştırma hastaneleri, şehir hastanelerinde de çok yoğun bir şekilde çalışan arkadaşlarımız var. Bu sonrasında ne istediğinizle ilgili biraz. Ama ben hani kendi için konuşacak olursam, önce bir zorunlu hizmeti yapıp kendimi hani uzman olarak tek başıma bir görmek istiyorum. Neler yapabildiğimi, neler yapamadığımı. Ondan sonra karar vermek istiyorum.
Anladım hocam. Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Hocam asistanlığı üniversite hastanesinde yapmanın nasıl bir artısı oluyor diğerlerine kıyasla?
Asistanlığı üniversite hastanesinde yapmanın artılarından biri akademik çalışmalar. Biraz önce arkadaşımızın sorduğu gibi muhakkak diğer hastanelerde de yapılıyordur. Ama üniversite hastanelerinde hocalar bunu biraz daha bir misyon olarak üstlenmiş olduklarından daha fazla akademik çalışma yapıyorsunuz. Onun dışında tabii diğer bölümler her hastane için yine geçerli değil. Tabii ki daha bütün bölümlerin, bütün alt bölümlerin, periyatride alt bölümlerin olduğu eğitim araştırma hastaneleri de vardır. Ama bir iyi bir üniversite hastanesinde hastanızla ilgili herhangi bir soruyu, herhangi bir pediatrin herhangi bir alt dalına çok rahat sorabilirsiniz. Daha konaklı hastaneler olduğunu düşünüyorum çocuk cerrahisi için. Farkları herhalde bunlardır.
Teşekkür ederim. Sorusu olan var mı? Hocam o zaman sizin eklemek istediğiniz var mı? Ya da bize tavsiyeleriniz neler?
Çocuk cerrahisi için söyleyebilirim. Ya da diğer bölümler için de aslında. Sonuçta hepiniz ileride ya da birçoğunuz uzman doktor olacaksınız. Bölümler seçeceksiniz TUS'tan sonra. Son ana kadar böyle çok geniş bir bakış açısıyla bakmanızı tavsiye ederim. Çok iyi irdelemenizi tavsiye ederim. Biraz seçmek istediğiniz bölümde vakit geçirebilirsiniz, çok iyi olur. Ki bunun için illa orada resmi olarak bir staj yapmanıza da gerek yok. Bizim bölümümüz için örneğin, Hacettepe'de olduğunuz için bu daha da kolay. Gelip bizimle bir gün, bir hafta geçirebilirsiniz istediğiniz gibi. Çok dar bir pencereden bakmayın. Kendinizi iyi tartmanız gerekir. Çünkü bu emekli olana kadar yapacağınız iş çok önemli. Hayatınızı buna göre belirleyeceksiniz. Sadece siz değil, aileniz, eşiniz, çocuklarınız da bu hayata dahil olacaklar. O yüzden kendinizi çok iyi tanımanızı özellikle bu dönemde tavsiye ederim. Çok uzun da bir zamanınız var. Umarım çok da keyifli geçer fakülte döneminde. Çocuk cerrahisi için dediğim gibi hayattan beklentiniz ne? Ve ne yapmak istiyorsunuz? Çocuk cerrahisini eğer seçmek isterseniz bunları düşünmeniz gerekir. Dediğim gibi artıları da çok ama bu çok popüler artılar değil. Bu mesleki tatmin sizin bütün zorluklara katlanmanıza yarayacaksa çocuk cerrahisine bekleriz.
Hocam ben çok teşekkür ederim bu yoğun döneminizde bize vakit ayırdığınız sorularımıza yanıt verdiğiniz için. Teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir düşünce bu. Diğer bölümlerde de yapıyorsunuz muhakkak. Size de umarım yarar sağlamışızdır. Başarılar dilerim fakülte maceranızda. Umarım her şey gönlünüzce olur.
Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun hocam.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Teşekkür ederiz. İyi günler hocam.
İyi günler. Çok sağ olun. Basecast.